Ayrım 4.
45. Aşılar. Bazı hastalıklar aşı sayesinde önlenebilmektedir. Çocuğunuza oldukça erken ve herhalde 2 ayını doldurmadan verem, BCG aşısı yapılmalıdır. Daha büyük çocuklara henüz BCG aşısı yapılmamışsa fazla zaman kaybetmeden vereme karşı aşılanmalıdırlar. Verem BCG aşısı tamamıyla zararsız olduğu gibi çocuğu veremden korur veya hiç olmazsa çocuğun vücuduna verem mikrobu girdiği takdirde hastalığın gidişini çok hafif geçiştirir. Verem aşısının zorunlu tutulduğu ülkelerde tüberküloz menenjiti veya veremin başka ağır şekillerinin artık hemen hemen görülmemekte olduğu bir gerçektir. 2 aylıkken çocuğunuza difteri, boğmaca, tetanos, DBT ve çocuk felci aşılarını başlatmayı ihmal etmeyiniz. Bu aşılar hakkında 104. konuda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Beslenme 46. Çocuğunuzu kendi sütünüzle büyütünüz. Yavrunuzun yeterli beslenmesi için bir tek doğal besin vardır, o da sizin sütünüzdür. Özellikle ilk aylarda sizin sütünüzün yerini tutacak bir besine sahip değiliz. Çocuğunuzu emzirmekle kendisine en iyi ve en değerli tam bir besin vermiş olursunuz. Niçin anne sütünde bu kadar ısrar ediyoruz? Fareden file kadar tüm memeli yaratıklar annelerinin sütüyle beslenirler. Her yaratığın sütü yavrusunun ihtiyacını karşılayacak bileşimdedir. Örneğin balina sütünde yağ oranı yaklaşık %50'dir. Ve bu sütle beslenen balina yavrusu kısa sürede derisinin altında yağ toplar ve denizin soğuk suyundan korunmuş olur. İnsan yavrusu da ancak annesinin sütüyle sağlıklı büyür ve gelişir. Son 50 yılda anne sütünün yerini almak amacıyla inek sütüne dayalı birçok mamalar piyasaya sunulmuştur. Bunlarla veya doğrudan doğruya inek sütüyle beslenen bebeklerin gelişmeleri, sanayileşmiş Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde çoğu kez normal olmuş, öte yandan sağlık hizmetlerinin yeterli ve çevre koşullarının elverişsiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde, anne sütü almayan bebeklerde hastalık ve ölüm oranı yüksektir. Piyasada sergilenen çeşitli süt müstahzarlarıyla veya doğrudan doğruya inek sütüyle beslemenin bazı sakıncaları son 4-5 yılda daha çok anlaşılmıştır. Bu yeni bilgilerin ışığında birçok gelişmiş ülkede, bu arada Kuzey Amerika'da, Batı ülkelerinde anne sütüyle beslenme oranı hızla artmaktadır ve son birkaç yılda eskisinin 3-4 katına çıkmış bulunmaktadır. Anne sütünün özelliği ve onun yerini başka bir sütün veya mamanın neden tutamayacağı hakkında bazı bilgiler şunlardır. A. Anne sütünde bağışıklık faktörü. Birçok hastalık etkenlerine karşı oluşan bağışıklık cisimcikleri gebelik döneminde anneden bebeğe geçer. Bu bağışıklık cisimcikleri doğumdan bir süre sonra da bebeği hastalık ve mikroplara karşı korur. Sözünü ettiğimiz bu bağışıklık cisimleri, immunoglobulinler, büyük oranda ve daha yüksek yoğunlukta annenin ilk günlerindeki sütünde de bulunur. Böylece doğum kanalından geçerken bebeğin karşılaştığı mikroplara karşı onu korurlar. Öte yandan anne sütü alan bebeklerin bağırsaklarında birçok enfeksiyon etkeni ve parazitleri yok edecek bir ortam oluşur. İnek sütü veya diğer sütlerle beslenen bebekler böyle bir dirençli ortamdan yoksundurlar. Anne sütü ayrıca lizozim denilen ve mikroplara karşı savaşımda bağışıklık cisimleriyle birlik olan bir enzim türün bakımından zengindir. Bu enzim oranı inek sütünde anne sütüne oranla %1'den azdır. Anne sütü alan çocukta hastalıkların daha az görülmesinin bir nedeni de sütün daima taze ve temiz olması, herhangi bir kaptan geçmeden doğrudan doğruya çocuğun ağzına ve midesine girmesidir. B. Protein bileşimi. Anne sütünde bulunan proteinin bileşiminde kazein oranı inek sütüne göre 1/4'dir. Bu da anne sütünün mide ve bağırsaklarda daha iyi sindirilmesini sağlar ve beslemeyi daha da kolaylaştırır. C. Zeka üzerine etkisi. Araştırmalar, insanoğlunun zeka gelişmesini etkileyen faktörler arasında anne sütünün bileşiminde bulunan yüksek kolesterolün önemli rolü olduğunu göstermiştir. Özellikle beynin ilk aylardaki hızlı gelişmesi sırasında buna olan ihtiyaç da o ölçüde büyüktür. D. Ruhsal faktör. Emzirmenin bir yararı ruhsaldır. Emzirme sırasında anne ile çocuğun sıkı ilişkisi ve anneden çıkan bir gıdanın çocuğuna verilmesi, annenin çocuğuna yakınlığını bir kat daha artırır. Anne memesi emen çocuklarda parmak emmeye de daha seyrek rastlanmaktadır. E. Anne yönünden yararlar. Emzirmenin anne bakımından da yararları vardır. İlk günlerde sütün düzenli bir şekilde boşaltılması, rahim kaslarının büzülmesini ve normale dönüşmesini çabuklaştırır. Emzirmenin annenin vücut güzelliğini bozacağı görüşü yersizdir. Göğüs devamlı olarak tespit edilir, baskı altında tutmamak şartıyla gerilmesi ve sarkması önlenirse ileride yine eski normal halini alabilir. Anne çocuğu emzirdiği sürece yeniden gebe kalma ihtimali çok azalmaktadır. Bu da emzirmenin yararlı bir başka yönüdür. Öte yandan bazı ülkelerde çok çocuklu ailelerde uzun süre yavrularını emziren annelerde meme kanseri oranının çok düşük olduğuna bilginler dikkati çekmekte ve bu konuda araştırmalar sürdürülmektedir. 47. Memelerde süt nasıl oluşur? Meme yaklaşık 20 bölmeden oluşur. Her bölme bir ağacın dalları ve yapraklarını andırır. Bunların tümü meme başında sonlanır. Bu ağaç dallarını andıran kanallar sütün geçtiği yollardır. Ağaç yaprağını andıran kısımlar da sütün yapıldığı yerlerdir. Aradaki boşluklar yağ, destek dokusu ve kan damarlarıyla doludurlar. Memenin hacmi yağ ve destek dokusuyla orantılıdır, süt miktarı ile ilgisi yoktur. Göğsün büyüklüğü de süt verme gücüyle orantılı değil, daha çok içindeki yağ dokusu ile ilgilidir. Bu nedenle göğsün küçük olması sütün de az olmasını gerektirmez. Gebelik döneminde memelerde süt yapımını hızlandıracak biçimde kanallar ve yapraklıklar genişler, meme normal ağırlığının 2 ila 3 katına çıkabilir. Doğumdan hemen sonra prolaktin adı verilen ve doğrudan beyinden gelen uyarıyla süt yapımı başlar. Bebek annesini emmeye başlar başlamaz meme başından kalkan uyarılar beyinde prolaktin hormonunu salgılayan merkeze ulaşır ve yeniden süt yapımı emri verilir. Öte yandan emme sırasında meme başından kalkan başka bir uyarı da sinir uçları aracılığıyla beyinde oksitosin denilen bir hormonu salgılayan merkeze ulaşır. Bu merkezden gelen uyarının etkisiyle meme kanalları ve süt yapım hücrelerini çevreleyen kasları harekete geçirerek sütün akmasını sağlar. Oksitosin hormonu rahim, uterus kasları üzerinde de etkilidir ve doğumla ilgili kanamaları durdurmakta yararlıdır. Görüyoruz ki sütün yapımı ve salgılanması tamamen beyinden kaynaklanan ruhsal ve sinirsel faktörlerle çok ilgilidir. Yorgunluk, sinirlilik birçok annenin sütünün azalması ve hatta kurumasına neden olmaktadır. Buna karşılık bebekle anne arasındaki iyi ilişkiler, annenin ruhsal yapısı ve huzurlu olması süt salgılanmasını artıran en önemli faktördür. Size bu arada İsveç'te yapılan bir gözlemden söz etmek isterim. Doğumdan hemen sonra daha vücudu bile temizlenmeden bebeğin çıplak vücudu anneye değdirilerek emmesi sağlandığında bu annelerin daha uzun süre emzirdikleri ve sütlerinin daha bol olduğu görülmüştür. Öte yandan daha geç emzirenlerde süre daha kısa ve süt miktarları daha az olmuştur. Bütün bunlar ilk temas ve ruhsal iletişimin emzirmede ne ölçüde önemli olduğunu kanıtlamaktadır. 48. Emziren annenin besini ve alışkanlıkları. Çocuğunuzu emzirdiğiniz için besininizde ve yaşamınızda sıkı bir disiplin uygulamanız gerekmez. Genel olarak annenin alışkın olduğu yemeklerden hepsini yemesinde çocuk için bir zarar yoktur. Ancak anne her zaman belli bir yiyecek yedikten sonra çocuğunda karın ağrısı, ishal, kusma, deride sivilce veya başka döküntü gibi bir rahatsızlık gözlüyorsa ki bu durumlar nadirdir ve bunu ancak tekrarlanan deneylerle anlamak mümkündür, o zaman çocuğu emzirdiği sürece o yemekten vazgeçmesi iyi olur. Annenin aldığı ilaçlarda da dikkatli olması gerekir. Emziren annenin yiyeceklerinde her zamanki yemeklerine ek olarak günde 1 litre yoğurt veya süt bulunmalı, mümkün olduğu kadar bol sebze, salata, meyve yemeli ve günde 1-2 bardak portakal suyu, bunu bulamazsa bunun 2 katı başka meyve suları içmelidir. Bu ek yemeklere bağlı olarak annenin arzusu dışında kilosu artıyorsa yoğurt veya sütün yağını aldıktan sonra içebilir. Bunun tersine emzirdiğiniz sürece kilonuz azalıyorsa tereyağı ve nişastalı yiyeceklerinizi artırarak bunun önüne geçmeniz kabildir ve bunu yapmalısınız da. Emziren bir kadının şiddetli bir müsil alması sütünü azaltır. Aynı zamanda can sıkıntısı, sinir yorgunluğu da sütü birkaç saat içinde yarı yarıya indirebilir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar üzülmemeye çalışınız ve günde birkaç saat açık havada geziniz. 49. Memelere bakım ve meme çatlakları. Memeye ve özellikle meme başına dokunmadan önce daima ellerinizi sabunla yıkarsanız can sıkıcı meme iltihapları olasılığı çok azalır. Doğusalığın 2-4. günlerinde memelere süt gelmesi ağrılı ve sert şişliklere sebep olabilir. Bununla birlikte bu günlerde süt miktarı da esasen azdır. Özellikle ilk doğumlarını yapanlarda bu durum birkaç gün sürer ve genellikle normal süt salgılama ancak 2-8. günden sonra yoluna girer. Bu durumda gergin göğüsler yukarıya kaldırılarak tespit edilmelidir. Bazen 70 derecelik alkolle sıcak pansuman iyi gelir. Çoğu zaman çocuk kuvvetle emmeye başladıktan sonra meme bezleri daha iyi boşalır ve gerginlikleri de azalır. Bazı kadınlarda meme başları yeteri derecede belirli değildir. Bu gibi hallerde de süt elle veya süt pompasıyla boşaltılır ve çocuğa kaşıkla verilir. Meme başları da bir zaman sonra daha çok dışarı çıkar ve çocuk normal şekilde emzirilebilir. Bazı kadınlarda çoğunlukla doğumdan 5-10 gün sonra meme çatlakları görülür ve emzirmeyi çok ağrılı yapar. Bu çatlaklar meme başının tepesinde veya kökündedir ve özellikle derileri ince kadınlarda daha kolay görülmektedir. Bazı tedbirlerle bu çatlakların önüne geçilmesi mümkündür. Eğer çocuk memenin başını ısırıyor veya çiğner gibi hareketler yapıyorsa buna fırsat vermeyiniz. Memeyi ağzından alınız ve bir dakika sonra tekrar ağzına veriniz. Fakat bu kez yalnız memenin başının değil, çevresindeki esmer halinin bir kısmını da ağza girmesine dikkat ediniz. Memeyi çocuğun ağzından çekmek de meme başını incitir ve çatlaklara yol açabilir. O halde memeyi çocuğun ağzından almak için çekmeyiniz. Çocuğun ağız kenarına yakın bir yerden memeyi bastırınız. Böylelikle çocuğun ağzına hava girer ve kendiliğinden memeyi bırakır. Bir öğünde memeyi en çok 15-20 dakikadan fazla vermek de çatlakların oluşmasını kolaylaştırabilir. Çatlakların tedavisinde en önemli konu memeyi bir süre dinlendirmektir. Çatlağın derinliği ölçüsünde 2-3 veya 5 gün çocuğun ağzına meme vermemek iyi olur. Bu sürede annenin sütü el veya bir pompa ile sağılır ve süt çocuğa kaşıkla verilir. Eğer çocuk kuvvetli emen tipse o zaman memenin üzerine suni bir cam başlık uygulanır ve çocuk buradan emer. Cam başlık tepesi delik bir çan şeklindedir. Geniş yanı memeye uyar. Dar yanında da plastikten bir emzik vardır ki çocuk bunu emerek annesinin sütünü alır. Bu arada doktorunuz belki memeye sürülecek ilaçlar verecektir. Bundan sonra azar azar çocuğun meme emmesine izin verilir. Fakat ilk zamanlarda her seferinde emme süresinin 6-8 dakikadan uzun olmamasına dikkat etmek gerekir. 50. Emzirme tekniği. Çocuğunuzu her emzirmeden önce ve bittikten sonra meme başlarını kaynatılmış suyla ıslatılmış steril bir pamukla silmeyi unutmayınız. Bu kadar basit bir tedbirin hem sizin ve hem de çocuğunuzun sağlığı için büyük önemi vardır. Memeleri günde bir ve nihayet iki defa sabunlu suyla yıkamak bol bol yeter. Unutmamamız gereken önemli bir konu da memelerin daima kuru kalmasıdır. Bunu sağlamak için emzirme bittikten ve meme temizlendikten sonra üzerine katlanmış bir bez sarılır ki bu da sızan sütü emer ve kolayca değiştirilebilir. Anne emzirirken ya yatakta veya rahat bir sandalyede oturmalıdır. Çocuğun başı meme verilen taraftaki kola dayanır ve çocuk mümkün olduğu kadar dik tutulur. Serbest kalan diğer elin orta ve işaret parmakları arasında meme başıyla etrafındaki esmer hale çocuğun ağzına verilir. Çocuğun burnunun tıkanmaması için meme üst taraftaki parmakla yeteri kadar bastırılır. Memenin ucunu çocuğun ağzına zorla vermeyiniz. Yanağına dokundurmakla çocuk kendiliğinden memeyi arayacak ve daha büyük isteklemeyecektir. Sık sorulan bir soru da şudur. Her öğünde yalnız bir memeyi mi yoksa iki memeyi de mi verelim? Bu önce sütün miktarına bağlıdır. Eğer sütünüz bolsa her emzirmede değiştirerek yalnız bir memenizi veriniz. Sütün az olduğu hallerde her ikisini birden vermek gerekir. Fakat bu durumda daima meme sırası değiştirilerek verilmelidir. Bir önceki öğünde sağla başlanmışsa ikinci kez sol meme ile başlanmalıdır. Bunun önemli yararı her iki memeyi de günde birkaç defa çocuğa açken vererek boşalmalarını ve bunun sonucu süt salgısının artmasını sağlamaktır. Çocuğun meme emişi, memenin sütü ve çocuğun çekiş kuvveti hakkında bir fikir verebilir. Fazla çekiş ve az yutkunma sütün azlığını, sık sık ve sessiz yutkunma ise bolluğunu gösterir. Emzirmenin ilk 5 dakikasında sütün en büyük kısmı emilir ve bundan sonraki dakikalarda alınan süt miktarı azdır. Bu sebeple göğsü iyice boşaltmak için 15-20 dakika emzirmek yeterlidir. Ancak parmağını emen çocuklar daha uzun, örneğin 30-40 dakika emzirilmelidir. Nezle olduğunuz zaman çocuğu emzirdiğinizde veya ona yaklaştığınızda ağzınızı ve burnunuzu tülbentten yapılmış bir maske veya temiz bir mendille sarmayı ihmal etmeyiniz. 51. Geğirtmek veya gaz çıkartmak. Çocuk emzirilirken sütle birlikte bir miktarda hava yutar. Çocuğu bundan kurtarmak için ara sıra emzirmeyi kesmek ve geğirtmek lazımdır. Bazı çocuklar hava yuttukları zaman bir an için memeyi bırakırlar. Diğerleri ise memeyi almakta devam ederler. Çocuğu doyduktan sonra da son olarak tekrar geğirtmek gerekir. Bunun için bazen birkaç saniye yeterlidir, bazen de 5-6 dakika gerekir. Yutulan havayı çıkarmak için en pratik yol bir omuzunuza havlu veya bez koyduktan sonra çocuğu omuzunuza dayayarak dik tutmak ve ara sıra elinizle hafifçe arkasına vurmaktır. Emzirme ve geğirtme bittikten sonra emdiğini sindirmesi için çocuğu sallamadan yatırınız, zira çocuğun midesi sütle doludur ve bir tereyağı teknesi gibi sallandırılmaktan hoşlanmaz. 52. Hıçkırık ve kusma. Çoğu çocuklar ilk aylarda hemen her emzirmeden sonra veya emzirme sırasında çıkırmaya başlarlar. Hıçkırık, diyafram denen ve göğüsle karnı ayıran kasın hareketleriyle meydana gelir. bu çocuğa zarar vermediği gibi hiçbir tedavi de istemez. Uzun sürerse birkaç kaşık ılık su içirmekle hıçkırığı geçirmek mümkündür. Kusma ise küçük bebeklerde, özellikle emzirmeden sonra sık görülür. Genel olarak çocuğun çıkardığı miktar 1-2 kaşık dolusu kadardır. Fakat göze daha fazla gözükür. Bazen de günde birkaç defa az ve bir defada oldukça çok miktarda kusabilir. Bu kusmaların başlıca nedeni çocuğun emzirme sırasında fazla hava yutması veya emzirmeden sonra gerektiği kadar geğirtilmemesidir. Sinir sistemi zayıf olan çocuklarda böyle kusmalar daha şiddetli olabilir. Çocuk sağlıklı ve kilo almaktaysa bu kusmalara önem vermeyiniz. Kustuktan sonra acıkıncaya değin çocuğu tekrar emzirmeyiniz. Yavrunun çıkardığı sütün ekşimiş veya yoğurdumsu olmasının bir önemi yoktur. Fakat eğer çocuk çokça kusmakla birlikte kilodan da kaybediyorsa veya başkaca hazımsızlık belirtileri de gösteriyorsa doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz. 53. Çocuğunuzu kaç saatte bir emzirmelisiniz? Çocuk doğduktan az sonra annesinin göğsüne yanaştırılmalı ve meme verilmelidir. İlk gün emzirme birkaç defa tekrarlanmalı ve çocuğa su verilmemelidir. Bundan sonraki 24 saat içinde her 6 saatte bir kez 5'er dakika emzirmeniz yeterlidir. Bu size zamansız bir zorluk vermeden çocuğun ihtiyacını karşılar. Bundan sonraki 24 saat içinde ise her 3-4 saatte 5'er dakika ve ertesi günden sonra da her 3-4 saatte bir 15-20 dakika emzirmeye çaba gösterilir. Süt ağız denilen sütten koyu sarımtırak bir meme salgısıyla başlar ve yavaş yavaş bunun yerini maviye çalan beyaz renkte gerçek süt alır. Acaba normal bir çocuk kaç saatte bir emzirilmelidir? Bu soru insanlık tarihi kadar eskidir. Eski devirlerde her ağladıkça çocuğa meme verilirdi. Hatta ağlamayan çocuğa meme verilmez atasözü de bu bakımdan ilginçtir. Bilimin ilerlemesiyle çocuğun midesi röntgen ışınlarıyla incelendi ve öğrenildi ki midenin boşalması için aşağı yukarı 3 saatin geçmesi gereklidir. Aynı zamanda henüz tamamıyla boşalmamış mideye yeniden süt emilmesiyle iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi rahatsızlıklar sık sık görüldüğünden çocuğun düzenli olarak ya 3 saatte bir veya 4 saatte bir emzirilmesi öğütlenmeye başlandı. Yakın zamana kadar hemen her yerde izlenen bu yönteme göre çocuk ya tam 3 saat veya tam 4 saat arayla emzirilecek, hatta bu yöntemin aşırıcılarına göre meme saati gelince uykuda olan çocuk uyandırılacak, emzirilecek veya saati gelmeden çocuk ne kadar feryat ederse etsin kendisine meme verilmeyecektir. Son yıllardaysa böyle sıkı bir disiplinin gerekli olmadığı ve hatta bazı durumlarda zararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 3 saatten önce çocuğu emzirmemek koşuluyla araların düzenlenmesi tümüyle çocuğa bırakılmalıdır. Çocuk doğumunun ilk günlerinde son derece düzensiz ve genellikle 3 veya 4 saatte bir uyanır ve meme ister. Eğer arzusu yerine getirilirse bundan hoşlanır ve uykusuna devam eder. Günler geçtikçe kendi ihtiyaç temposunu kendisi düzenler. Uykuları arasındaki zamanlarda kendiliğinden eşit aralıklara ayrılır ve çocuk artık hemen hemen aynı zamanlarda acıkır. Kısa bir süre içinde çocuğunuzun her 3 veya 4 saatte bir emmek için kendiliğinden düzene girmiş olduğunu göreceksiniz. Büyük doğmuş çocuklar bazen kendilerini 4 saatten daha uzun aralıklı bir düzene sokarlar. 3 saatte bir meme için ağlayan çocuklarsa çoğu zaman birkaç hafta içinde yavaş yavaş 4 saatte bir meme için uyanmaya başlarlar. Çocuk aradan en az 3 saatin geçmiş olması koşuluyla doyuruluyorsa süt için ağlamaması gerektiğini çabuk öğrenecektir. Ağlamadan ve beklemeden yeter ölçüde besin alan çocukta güven duygusu gelişir ki bu da hayatta doğruluk duygusu temelinin atılmasında ilk adımı sağlar. Sonuç olarak çocuk kendiliğinden 3 veya 4 saatlik düzenli bir programa gireceğine göre onu boş yere zorlamak ancak ters sonuçlar doğurur. Geleneksel olan 4 saatte bir yöntemle emzirme saatleri 6, 10, 14, 18, 22 ve 2'dir. 3 saatte bir yöntemde ise saatler 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 3'tür. Bu saatler anneye uygun geliyorsa ve çocuk da buna uyuyorsa sorun yoktur. Fakat anne için saat 7'de başlamak daha kolaysa o zaman emzirme öğünlerini ona göre ayarlamakta hiçbir sakınca yoktur. Çünkü önemli olan bu saatlerin aralıklarıdır. Bazı çocuklar gündüzleri 3 saatte bir, geceleri ise 4 saatte bir meme isterler. Bunların da arzularını yerine getirmek gerekir. 54. Saat 2 veya 3 memesinin kaldırılması. Birçok sağlıklı, zamanında doğmuş, iyi beslenen çocuklar, gece yarısından sonraki saat 2 veya 3 öğününü doğumdan 1-2 hafta sonra kendiliklerinden bırakırlar. Bu hem çocuğun midesinin dinlenmesi ve hem de annenin sürekli uyuyabilmesi için yararlı ve sevinçle karşılanacak bir ileri adımdır. Fakat çocuğun bu saatlerde açlıktan ağlayarak kendi kendini bitirmesine izin vermek zalimlik olur. Çocuk er veya geç bu biçimsiz saatlerde uyanmaktan vazgeçecektir. 3 saatte bir emen çocukların saat 3 öğününü bıraktıktan bir süre sonra 24'te de artık uyanmadıklarını göreceksiniz. Çocuk akşamları 22'den sabaha kadar uyumaya alıştığı sırada belki sabahları 6 yerine 5'te uyanacak ve açlıktan ağlayacaktır. Bu durumda onu bekletmekte anlam yoktur. Fakat günler geçtikçe çocuğun son emzirme saatinden 3 saatte bir emenlerde 21'den, 4 saatte bir emenlerde ise 22'den 1-2 saat geç uyandıklarını göreceksiniz ki bu da çocuğun ertesi günü sabahleyin az çok meme saatinde uyanmasını kolaylaştıracaktır. 55. Emzirme engelleri. Emzirmenin biricik doğal beslenme yolu olduğu ve bunun büyük yararları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Fakat bazı durumlarda anneye veya çocuğa bağlı nedenler yüzünden emzirme güçleşir veya imkansız olur. Anneye bağlı nedenlerin başında verem hastalığı gelir. Veremli anne asla çocuğu emziremez. Burada verem mikrobunun sütle çocuğa geçmesinden çok anne ile temas sonucu hastalığın çocuğun akciğerine geçmesi tehlikesi büyüktür. O halde yavruyu hemen veremli annesinden tamamen ayırmazsanız çocuk bu yanlışın karşılığını hayatıyla öder. Çocuğa doğduğu zaman verem aşısı yapılmış olsa bile annesinin sütünü emmesine hiç olmaz aşı tarihinden sonra 3-4 ay süreyle ve aşının tuttuğuna emin oluncaya değin annesiyle hiçbir temasta bulunmasına izin verilmez. Konu 45 ve 103'te verem aşısına bakınız. Annenin kalp veya böbrek hastalığı, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıklarında çocuğu emzirmemesi kendi sağlığı bakımından daha doğrudur. Buna karşılık frengili annelerden doğan çocuklar zaten frengili doğdukları için emzirilebilirler. Meme verme sırasında anne hastalanırsa ne yapmalıdır? Burada annenin hastalığına göre karar verilir. Örneğin anneyi çok sarsmayan hastalıklarda anne ağız ve burnunu örtecek şekilde tülbentten bir maske veya mendil kullanmak ve çocuğa dokunmadan önce ellerini sabunla iyice yıkamak şartıyla çocuğunu emzirebilir. Buna karşılık difteri, kızıl, tifo, malta umması gibi çok seyrek görülen hastalıklar hem annenin hem de çocuğun sağlığı bakımından emzirmeye engel teşkil eder. Meme başlarının şekil bozuklukları da emzirmeyi güçleştirebilir. Bazı memelerin başları göbek gibi çöküktür. Bu durum her iki memede de varsa emzirme daha da güçleşir. Kimi meme başları da ileri derecede büyük ve kalındır. Bu gibi memeleri çocuklar kavrayamadıkları için kolayca ememezler. Bu durumlar karşısında meme çatlaklarında önerdiğimiz meme başlığından yararlanmak iyi olur. Konu 49. Ve çocuk da değerli anne sütünden yoksun kalmaz. Eğer meme başları düz veya az kabarıksa masajlar ve çekme hareketleriyle çocuğun ağzına gelir bir duruma getirilmeye çalışılmalıdır. Meme çatlaklarında birkaç günlük geçici bir süre için memeden ayırmanın yararını önceden değinmiştim. Meme apselerinde ise eskiden memeden ayırma tavsiye edilirdi. Bugünkü üstün tedavi şekilleri bu gibi durumların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır ve tedavi edilmek koşuluyla emzirmekte bir sakınca yoktur. Ancak sütle birlikte cerahat da geliyorsa bu durum geçinceye değin çocuğu memeden ayırmak ve bu sürece tıkanmamaları için de memeleri boşaltmak gerekir. Emzirmeye engel olan nedenler arasında çocukta emme gücünün olmaması da sayılabilir. Doğuştan dudakların yarık bulunması, damağın bir kısmının kapanmamış olması gibi durumlar çocuğun memeyi kavramasına ve emmesine engel olur. Çok zayıf, cılız ve vaktinden önce doğmuş çok küçük çocuklarda memeyi emecek güçte değildirler. Bu durumlarda annenin sütü sağlayarak çocuğa kaşıkla verilmelidir. Bu gibi durumlarda anne sütünün azalmaması için memeler düzenli olarak boşaltılmalıdır.